Ayrım 31, sayfa 334. Memorandum, Anders de la Motta. Atıf şifreyi yazıp dolaba açtı. İçinde küçük bej bir Fial Raven sırt çantası vardı. Atıf fermuarı açmadan önce omzundan arkaya hızlıca bir baktı. Çantadaki köşeli şekil kendini belli ediyordu. 9 milimetrelik bir Glock, 17 mermilik şarjörlü modeli sıkı bir silahtı, beklediğinden daha iyisiydi. Araba anahtarı sırt çantasının ön cebindeydi. Danışmanın adamları hızlı çalışıyordu. Atıf fermuarları çekti, çantayı sırtına astı ve dolabın kapısını kapattı. Küçük beyaz kamyonet tıpkı kendisine söylendiği gibi az ilerideki yükleme alanına park edilmişti. Önündeki ve yanlarındaki sebze meyve şirketi logoları sayesinde araç çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlamıştı. Arabaya atladı, direksiyonun başına geçti ve sırt çantasını yolcu koltuğunun önüne yere bıraktı. İhtiyacı olan her şey neredeyse tamamdı. Ebu Hamza'dan polisin adresi, Hunter'dan silah ve kamyonet ve zorluk çıkarılmayacaktı. Ebu Hamza ve Hunter onun kendileri için çalıştığını düşündükleri sürece kimse Atıf'ı rahatsız etmeyecekti. Biraz şansın yardımıyla Cassandra ile Tindra da güvende olacaktı. En azından kimse Atıf'ın ikili oynadığını anlamadığı sürece. Artık yaklaşmıştı. Yapması gereken tek bir şey kalmıştı. Sonra o meşhur dedektifle buluşmaya hazır olacaktı. ''David Saraç sizsiniz değil mi? Tanrım, zor tanıdım, iyi misiniz?'' diye sordu polis memuru. Işıklar hala Saraç'ın gözünü alıyordu. Devri arabası dizlerinden yalnızca 2-3 santim ötede durmuştu. ''Salak herif, öylece caddeye fırlamak da ne oluyor?'' Polis aracının sürücüsü de şimdi aşağı inmişti. İlk memur elini kaldırdı. ''Sakin ol Yoke, bu David Saraç, o polis.'' Sürücü durdu. ''Ah pekala.'' Saraç diye devam etti. Söderlen tünelinde kaza yapan polis değil misin sen? Hurdayı gördük. Seni Tanrı korumuş olmalı. Saraç etrafına bakındı. Nereye gitti diye inledik. Kim? Kapüşonlu adam hemen arkamdaydı. İki polis memuru bakıştı. Sadece seni gördük. Zamanında durabilmemiz büyük şans. Sanki peşinde bir zebani varmış gibi yola fırladın. Saraç onlara adresini verdi, polis aracının arka koltuğunda oturup gözlerini kapadı. Yanlış yöne gittiklerini neredeyse anında hissetti. Gözlerini açtığında yolcu koltuğundaki memurun cep telefonuna baktığını gördü ama bir şey diyemeyecek kadar bitkindi. Valhalla Wagen boyunca doğuya yöneldiler ve İsveç Film Enstitüsü'nden sola döndüler, sonra sağa, boş Gardet Parkı'na yöneldiler. Kar birçok yerde yolu kaplamıştı ama dört çekerli Volvo neredeyse görünmez haldeki küçük yoldan ayrılmamayı başardı. Siyah dört çekerli araba tepedeki ağaçlığın oradaki çıkmaz sokakta beklemekteydi. Polis memurları arabayı durdurup dışarı çıktılar. Karanlıkta neredeyse hiç görünmüyorlardı. Saraç dışarıda birkaç karaltı fark etti. Kim olduklarına dair bir tahmini çoktan vardı. Bir dakika bile geçmemişti ki yanındaki kapı açıldı. ''Dışarı çık David'' dedi Molnar sert bir ses tonuyla. ''Seninle ciddi biçimde konuşmamızın vakti geldi.'' 47. Bölüm. Adamlar Saracı büyük 4x4'ün arka koltuğuna itelediler. Molnar yanına bindi. Yosef her zamanki gibi sürücü koltuğundaydı. Bu defa sarılma yok diye düşündü Saraç. Devriye arabasının farlarının çayır üzerinde girdap gibi dönen karın içinde kayboluşunu izlerken. ''Bize güvenmiyorsun değil mi David?'' diye sordum onlar. Sesi ne arkadaşça ne de düşmancaydı. ''Önce defterindeki şifreyi kırıp bana söylemeden Sabatini'yi buldun.'' Saraç cevap vermedi. ''Ve şimdi de Jan Dreyer'le konuşmuşsun. Dur tahmin edeyim.'' Molnar kaşlarını çattı. ''Sana onun için çalıştığını söyledi. Kaza yaptığın sırada onu görmeye gittiğini.'' Saraç cevap vermedi. Molnar dikiz aynasından Yosef'le bir an göz göze geldi. Sonra derin bir iç çekti. Dreyer zekidir, seni kullanmaya çalışıyor David. Asla olmamış şeyleri aklına sokmaya çalışıyor. Kaza raporu hakkında bir şey söyledi mi? Ya da başka bir arabanın yarattığı hasar hakkında? Saraç sessizliğini korudu. Başlangıçta öyle bir şüphe vardı ama yakından incelendiğinde kanıt bulunamadı. Arabanda çok daha eskiden kalmışa benzer bir hasar vardı, o kadar. Ama eminim Dreyer birilerinin sana kaza yaptırdığını söylemiştir. Hatta belki bizden birinin. Molnar başını iki yana salladı. Dreyer kafayı yemiş. Gerçekten delirmiş. Neden iç soruşturmalar biriminde çalışıyor sanıyorsun? Joseph, sen anlat şuna. Çünkü başka hiçbir yerde kimseyle çalışamaz bir haldeydi diye mırıldandı Joseph sürücü koltuğundan. Aynen öyle. Bir zamanlar emniyetin en nefret edilen adamı olmadan önce Dreyer çok sıkı bir polisti. Tüm karşı istihbarat programını o ve Eugene von Katzow hazırladı. Eskiden her dedektifin kendi bağlantıları vardı, hiçbir düzen yoktu. Ama bu ikisi her şeyi yapılandırmaya başladı. Farklı kaynakların güvenilirliğini ölçmek için şimdilerde alıştığımız sistemler kullanmaya başladılar. Ama bir şeyler ters gitti. Duke'a neler olduğunu sordum ama bana anlatmadı. Her neyse, Dreyer'de ciddi bir alkol sorunu yaşamaya başladı. Karısı onu terk etti, evlerini satmak zorunda kaldılar ve tüm bunlar adamın psikolojisini bozdu. Polis telsizi hışırdadı ama Joseph onu kapattı. Dreyer paranoyaklaştı. Duke'un herkesi ve her şeyi gözetleyen gizli bir istihbarat servisi oluşturduğuna inanmaya başladı. Molnar iç geçirip yukarı baktı. Sonrasında uzunca bir süre istirahate çekildi. En sonunda da onu alacak kadar aptal olan iç soruşturmalara tayin edildi. Saraç koltuğunda kıpırdandı. Bir esintiyle camlara kar taneleri vurdu. Dreyer Katzow'a savaş açtı ve her nasılsa zavallı, yaşlı bir savcıyı da işine alet etti. Gizli operasyonlar, kontrol edilmemiş beyanlar, her türden suçlamalar. 50'den fazla sorgulama gerçekleştirdiler. Ofislerimizi, hatta Duke'un Gamlastan'daki evini aramak için izin çıkarttılar. Ama Dreyer'in onun hakkında bulabildiği tek şey bir iki yetersiz kayıt tutmaydı. Her polis departmanında rastlayabileceğin türden şeyler, tamamen saçmalık. Molnar başını bir kez daha, bu defa daha sert, iki yana salladı. Duke 6 ay ceza aldı, basının önüne atıldı, gazetelerin yazdıklarının ardı arkası kesilmedi. Yok Duke kendine istihbarat servisi kuruyormuş, yok şöhretleri, politikacıları ve iş adamlarını kullanıp onlara gizli hesaplardan ödeme yapıyormuş falan. Bütün bunlar uydurmacaydı, destekleyecek tek bir delil kırıntısı bulunmayan dedikodulardı. Derken tüm bunlar görevi suistimal ve bilgi karartma gibi zavallıca suçlamalarla sona erdi. Dreyer dosyadan alındı ve bizden uzak durması için ciddi bir şekilde uyarıldı. O zamandan beri bizden intikam alma fırsatını kolluyor. Uzun zaman önce kurulmasına katkıda bulunduğu şeyi kalıcı bir şekilde yok etmek istiyor. Senin kazan ve kayıp liste ona beklediği fırsatı verdi. Hafıza kaybın da cilası oldu. Saraç ona baktı. Şimdi bütün hikayeyi, neredeyse her detayı hatırlıyordu. Ama ortada başka bir şey daha vardı. Eugene von Katzow'la ilgili bir şey. Molların sözleri düşüncelerini böldü. Duke devam edemeyeceğini anlamıştı. Departmana yük oluyordu, bu yüzden ayrıldı. Birçokları bunu suçun kabulü olarak algıladı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediler. Müdürler onunla aralarına mesafe koymak için birbirleriyle yarışır oldular. Duke'un ismi bir sürü kişi için hala tehlike işaretidir. Ve sen de bu yüzden onun Janus operasyonunda yer almadığını düşünüyorsun diye sordu Saraç. Molnar başıyla onayladı. Eugene benim akıl hocam gibiydi. Sık sık konuşuruz. Biraz ketum olabilir ama böylesi bir şeyden bana bahsetmemesi mümkün değil. Ayrıca dediğim gibi Eugene iyi değil. Saraç düşünmeye çalıştı. Molnar'ın açıklaması gerçekçi görünüyordu. Ve Dreyer hastanede ona kesinlikle biraz deli bozuk biri gibi görünmüştü. Buluşmaları öncesindeki casusluk romanı vesveseleri, yüzündeki alkolik damarları, prosuyla takıntılı bir şekilde oynaması da cabasıydı. Tüm bunlar pek de dengeli olmayan ama bunu saklamak için çok çabalayan birini işaret ediyordu. ''Bana güvenmen gerekmez David,'' dedim onlar. ''Açıkça söyleyeyim, sen benim tanıdığım en iyi polis memurlarından birisin. Bir köstebek, bir sıçan olma ihtimalin...'' Onlar şüpheci bir yüz ifadesi takındı. Sarhoş yutkundu ve renk vermemeye çalıştı. Affedilmez bir şey yaptığı hissi aniden geri dönmüştü. Bu defa her zamankinden iki kat daha güçlüydü. Ama diğer iki adam bunu fark etmişe benzemiyordu. ''Dreyer, çaresiz durumda,'' dedim onlar. ''Hepimizin topu ağzına koymak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Yalan, dalavere, her çeşit vaat ve tehdit. Bizim için en önemli şey Janus'u ele geçirmek, verdiği zararı sınırlamak. Eğer bunu yapabilirsek kimse bizi bir şeyde suçlayamaz, Dreyer bile.'' ''Hansen,'' dedi Sarhoş sebebini bilmeden. Mollar başını salır. ''Ne hatırlıyorsun? Dürüst ol David.'' ''Onunla arabasında Skeps Brown'da olduğumuzu hatırlıyorum ve öldüğünü.'' Molnar Yosef'le bir kez daha dikiz aynasında göz göze geldi. ''Biz de bundan kuşkulanıyorduk ama bir şey demek istemedik. En azından daha fazla şey öğrenene kadar.'' ''Cep telefonum, izinin sürülmeyeceğini söylediğin aramalarım.'' Molnar ağır ağır başını salladı. ''Hansen'i aramışsın, muhtemelen kazadan birkaç saat önce.'' ''Onu ben vurdum.'' ''Buna mı inanıyorsun?'' dedim onlar. Sarhoş omuz silkti. ''Artık neye inanacağımı gerçekten bilmiyorum Peter. Her şey teoriler, bulanık anılar ve bir yapbozun birbirine uymayan parçalarında oluşan koca bir kargaşa.'' ''İşlerin senin için nasıl olduğunu hayal edebiliyormuş gibi yapmayacağım David. Ama ekip ve ben sana yardım edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sen bizden birisin.'' Sarhoş tekrar yutkundu ve yere bakıp gizli banka hesaplarını ve tüm o parayı düşündü. ''Brian Hansen hıyarın önde gideniydi,'' diye devam ettim Molnar. ''Motorcu çetesindekilerin hiçbir fikri olmadığı bir yan işi vardı. Metamfetamin, bazen eroin, çok fazla değil ama yeteri kadar. Öğrenince evini bastık. Uyuşturucu bulamadık ama bilgisayarı fotoğraflarla doluydu. Küçük kızlar. 10 yaşında, hatta daha da küçükleri.'' ''Ben de ona bir teklifle gittim,'' dedi Sarhoş. ''Bizim için çalışmayı kabul ederse dava edilmeyecekti, böyle mi oldu?'' ''Evet, sahibi olduğumuz ücretli bir çete üyesi, senden izin almadan işemeye bile gidemeyecekti. Tam bir hazineydi,'' dedim onlar. ''Güney bölgesinde büyük bir baskın için ondan faydalandık. Ama bence Hansen zaman içinde senin uyuşturucu kullandığını anladı. Bir muhbir olduğunun ortaya çıkmasından ve siki ağzına tıkıştırılmış bir halde bir taş ocağına gömülmekten korkuyordu. Böylelikle taktik değiştirdi ve seni ifşa etmekle, denetmenlikten kovdurmakla, hatta polislikten tamamen attırmakla tehdit etti.'' O tiz ses birden Sarhoş'un zihninde yankılandı. ''Bir anlaşma teklif etmeyi düşünüyordum. Benimkilere karşı senin sırların.'' ''Demek buluşmanın sebebi buydu. Hansen özgürlüğü için pazarlık yapmaya çalışmıştı.'' ''Sen ve Hansen, Skeps Brown'da buluşmak üzere anlaştınız,'' diye devam etti Molnar. ''Korkmuştu, o yüzden kamuya açık bir yer seçti ama yanılmıştı. Hava karanlıktı, lapa lapa kar yağıyordu ve etrafta kimse yoktu. Arabada bir araya geldiniz ve onu bırakman için sana şantaj yapmaya kalktı. Ama Janus tüm olayı biliyordu. Belki ona itiraf bile etmiştin. Eğer kovulursan onun sırları tehlikeye girecekti. Böylelikle seni takip etti ve buluşmanızın ortasında arka koltuğa atladı. Sonra da hem sana hem de kendisine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırdı.'' Bir karlı rüzgar daha pencereye vurdu ama Sarhoş o kadar dikkatli dinliyordu ki farkına bile varmadı. ''Ama sen sorun çözüldüğü için müteşekkir olacağına, olan biten karşısında şok geçirdin,'' diye devam ettim onlar. ''Muhbirlerinden biri ölmüştü, hem de gözlerinin önünde. Korumak için söz verdiğin biri tarafından öldürülmüştü. En önemli kaynağın tarafından.'' Sen de uyuşturucuları çekip beni aradın, affedilmez bir şeyler olduğuna dair laflar geveledin. Buluşma ayarladık ama sen kafan kıyak, stresten bitkin ve paranoyak biçimde arabanla sokaklarda oradan oraya savruldun. Ta ki Söderle'den tüneline varıncaya kadar. Tam biz sana yaklaşmışken zihnindeki baskı dayanılmaz hale geldi. Ve felç geçirip kaza yaptım diye mırıldandı Saraç. Baş ağrısı bir süredir onu yoklamamıştı ancak şimdi kafasına bir çekiç gibi iniyordu. Görüşü bulanmaya başladı. Hansen zaten yürüyen ölülerden biriydi diye devam ettim onlar. Sözde kardeşleri onlar hakkında ihbarlarda bulunduğunu bilseler onu derhal temizlerlerdi. İğrenç cinsel tercihlerine girmiyorum bile. Tiksinmiş bir yüz ifadesi takındı. Endişelenmene gerek yok David, benim ekibimde herkes birbirine göz kulak olur. Kan örneğinin test sonuçları yok edildi. Tıpkı araba kayıtların gibi. Halletmemiz gereken birkaç iş daha var, sonra her şey kontrol altına girecek. Saraç ağır ağır başını salladı. Aşağı yukarı sanki hareket Moll'ların sözlerini ondan uzakta tutuyor gibiydi. Her şey akla yatkındı. Detaylar anılarıyla örtüşmekteydi. Ama hala birçok eksik parça vardı. Hansen, Markovic, Lehtonen, Sabatini. Erik Johansson'un da ismini söyleyecekti ama son anda kendini durdurdu. Crispin'den aldığı para bir yana gizli üstünden bahsetmeye bile hazır değildi. Aralarındaki ilişki nedir? Henüz bilmiyoruz dedim onlar. Markovic bir ay kadar suda kalmış. Onu tanırım. Önemsiz biriydi. Pireyi deve yapmayı seven tiplerdendi. Biri onu bir telle boğmuş. Sonra da Malaren gölüne atmış. Hansen'in ölümünden birkaç gün sonra. Mollar ağzını büzdü. Lehtonen senin kazanın ertesi günü Tayland'a gitti. Döndüğü gün vurulmuş. Gümrükten aldığı şeylerin paketi hemen kapıdaymış. Yani anlaşılan birisi onu bekliyormuş. Performans arttırıcı ilaçlar satıyordu. Bize rakipleri hakkında birkaç istihbarat vermişti. Geriye Sabatini kalıyor ama onu zaten konuştuk. 4 ölü adam, 4 farklı ölüm biçimi. Mollar omuz silkti. Hansen hariç hepsi önemsiz suçlulardı. Bir raddeye kadar aynı çevrelerde takılmış olabilirler. Ama senin için çalıştıkları gerçeği dışında bir bağlantıları yok. Ölmüş oldukları gerçeği mi demek istedin dedi Saraç karamsar bir ses tonuyla. Mollar dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi. Sana ne düşündüğümü söyleyeyim David. Kazadan hemen önce aradığın kontörlü atlar, bence onlar Markovic, Lehtonen ve Sabatini'ye aitti. Muhtemelen onları bir şeye ya da birisine karşı uyarmak istiyordun. Mollar durakladı. Sanki sözü Saraç'ın devralmasını bekliyordu. Ama Saraç bir şey demeyince devam etti. Lehtonen uçak biletini aynı akşam almış ve Sabatini'nin kredi kartlarından biri de birkaç gün sonra İtalya'da kullanılmış. Demek ki araba ya da belki trenle gitmiş. Markovic ise o kadar şanslı değildi. Bilgisayarında yeni doldurulmuş bir pasaport başvurusu bulduk. Saraç düşüncelerini toplamaya çalışıyordu ama bu neredeyse imkansızdı. Anlık geri dönüşler, konuşmalardan parçalar, yüzler, hepsi kafasının içinde uçuşuyor, şiddetle dönen bir girdap yaratıyordu. Git çık buradan hemen ama köpekler var öyle çekip. Kahretsin Erik, benim pasaportum bile yok. İtalya'ya gidip ortalık durulana kadar ailemle kalacağım. Hepsi uyumluydu. Saraç onlara kaçıp canlarını kurtarmalarını söylemişti ama neden? Kimden kaçmaları gerekiyordu? Başka bir şey, son bir sır vardı. Henüz anlayamadığı işi sonuçlandıracak bir şey. Yanus'la ilgili bir şey. Öyle bir şeydi ki istisnasız hepsinin ölmesini gerektiriyordu. Geçen gün bana seni izleyip izlemediğimi sormuştun. O sorunun cevabı evet dedim onlar kısık bir sesle. Ama Valli'nin çetesiyle aynı sebepten değil. Onlar seni yem olarak kullanıyorlar. Yanus'un senin kapında bitmesini ve böylelikle onu ele geçirmeyi umuyorlar. Mollar kafasını salladı. Valli'nin senin tehlikede olduğunu söylerken haklıydı David. Ama onun fark edemediği, kimsenin fark edemediği şey... Molnar bir kez daha dikiz aynasından Yosef'e baktı. Yanus'un tamamen farklı bir planı oldu. O seni izliyor. Sırrını tutup tutmayacağını anlamaya çalışıyor. Eğer cevap hayır ise sonsuza dek ortadan kaybolacak ve tüm delilleri de yok edecek. Sarraç başını kaldırdı. Molnar'ın ne söyleyeceğini anlamıştı. Sen dahil David. 31. ayrımın sonu. Sayfa 344.